Ayrım 2.
Evli evine, köylü köyüne deriz biz. Yok yok, anlayasın Cezmi Bey. Makine, tüfek, sandık getirmişlerdir. Bos değildir öyle. Evli evine, köylü köyüne. Siz uyumak çok iyi. Savaş sırasında Yunanistan'a kaçan yerli Rumların bu kez silahlı örgütlü olarak geriye döndüklerini Cezmi de biliyordu. Bilmezden gelmesi, Virenya'yı konuşturmak, İtalyan dostlarından duyduklarını öğrenmek içindi. Gün geldi, Rum okullarında gizlice yapılan askerlik eğitimlerinden söz etti Virenya. Ayvalık'a, Söke'ye Yunan birliklerinin çıkarıldığını haber verdi. Adriatikos adlı bir gemiden sandık sandık silah çıkarıldığını, bunların gümrükten kaçırılıp Rum çetelerine dağıtıldığını anlattı günü gününe. Yemek boyunca arada bir abartılarak, arada bir yerinerek söylenip geçiliveren bu anımsamaları can kulağıyla dinliyordu Asteğmen Asım. Sözün tükenmeye yüz tuttuğu bir sıra, ''Ben bu madamı sevdim binbaşım. Uyarmış işte sizi. Kendinize gelin. İzmir gitti gider.'' der gibi. Onu anladım da, ''Bağışla, şimdi uzaktan uzağa bu proları, konyakları neden göndermiş?'' diye sordu. Gün kararıyordu. Alacakaranlıkta incecik, belli belirsiz bir gülümseme geldi geçti Baytar binbaşının yüzünden. Önce şu, prolar dediğin doğru da, konyaklar dediğin hepsi bir şişe, arkası yok. Neden gönderildiğine gelince, orasını çok karıştırma işte. İnsanlar birbirlerini aramalı Asım. Arayıp soracakları birileri olmalı. Biz de İzmir'e vardığımızda bir şeyler götürürüz güzel Virenya'ya. Altında kalmayız sağ olursak, dedi. Demek kuşku kaygı yok. Demek kesin kez varacağız biz İzmir'e. Evet doktor, sağ olan görür. Ömrü yetmeyecek olanların da gözü arkada kalmasın. İzmir'de de, Bursa'da da tutunamaz Yunanlı. Böyle adam ta buralara gelmişken bile. Gövdesini arkaya yasladı, göğün mavisine doğru derince soluklandı Baytar binbaşı. Ne desem şimdi? Bak, hekim dediğin insanı insandan ayırmayacak. Baytar da öyle. Şu hayvan sevimli, öteki sevimsiz. Olmaz. Olmaması gerekir. Ama ne dersen de, sırtlan sevimsizdir işte. Leşe gelir. Baytarlara da öyle soy sop falan aramadan bakacağım edeceğim diye ant içirseler, bilmem ki ayağımı kaldırır da içimden sırtlanlar şöyle dursun der miyim? Yunan askerinin İzmir'e girişi sırtlan girişidir. Doktor, kendini bilene sevimsiz gelmiştir en azından. Binbaşı kaşlarını çatmış, sık sık yaptığı gibi çenesini öne, yukarıya kaldırmıştı. 1919'un Mayıs'ı, aradan geçti 2 yıl 3 ay. 2 yıl 3 ay daha biz sürdürürüz de Kral Konstantin sürdüremez bu savaşı. Neden sürdüremez? Haksızdır, işgalcidir de ondan mı? Biraz ondandır. Ama ondan ötesi şunun bunun değnekçiliğine soyunmuştur Kral Konstantin adamları. Komşunun yatağına girmişler, ölü üstüne geldiklerini sanmış, yanılmışlardır. İngiliz'in göze alamadığını üstlenmiştir bunlar. Eleftherios, Venizelos, Kral Aleksandros, sonra Kral Konstantin neyini görmüşlerdir ki savaşın? Kolay deyip kandırmışlardır halkı. Kan dökmeden pay koparmaya kalkmışlardır. Asteğmen Asım'a döndü. Kaç şehit, kaç yaralı dedindi bugün. 27 yaralı, 9 şehit. Ateşim bu yanı bu. Öbür yanı az olmaz. Grek, Elen çocukları derler bunlar kendilerine. Bir de sıcaktırlar, güzeldirler. Onlara ne savaştan? Vur, kır, kimin eline ne geçer? Bir süre sustu Baytar binbaşı. Sorduğu soruya yanıt arar gibiydi. İşin başı, eline silah alanın neden aldığını bilmesi. Bildiğine aklının yatması. Sen ölümü göze aldın mı? Gelen geldiği yere döner. Başka çıkar yolu yoktur. Millet neden savaşması gerektiğini anlamalı denildi. Tekalifi milliye onun için konuldu. Yaman bir iş. aldığını unutur da insan, verdiğini kolay kolay unutmaz. Her ev bir kat çamaşır, bir çift çorap, bir çift çarık verecek denilmiş. Kanunu böyle, reis paşanın. Varsılı var, yoksulu var. Bilmez mi? Bilir. Bilir de işin aslı çarık çamaşır değil. İstediği yoksul, varsıl, 7'den 70'e herkesin elini taşın altına sokmasıdır. Dürrizade diye araya girdi çobanoğlu. Dürrizade. Dürrizade ne derse desin, millet Dürrizade'nin de, Vahidettin'in de, yandaşlarının da, evzonların İzmir'e girdiği gün neler olduğunu bildiğini, hepsinin de bilmezden geldiğini anlamıştır. Herkesin bilmesi gerekirdi bunları. Şimdi soruyorlar, sorup öğrenecekler. Bir çift çarık, bir çift çorap verdin mi? Ne için, nereye gittiğini de sorar öğrenirsin. Bilinsin, nerede ne olmuş herkes bilsin. Yunan'a, Rum'a, şuna buna kin tutmak, sürgüt insanı insana kırdırmak için değil elbet. İnsanla insanı, elbet otu, ağacı, kuşu, balığı da şu güzelim dünyanın gelip giden konuklarını bir tutmak, aklı yüreği arıtmak için bilinmeyen ne varsa bilinsin. Kalem olsa ben bunları yazardım ağabey, dedi çobanoğlu. Yaz, yaz elbet, hepsini yaz da sonunu nasıl bağladığımı unutma Feyzi. Kaşlarını çattı, kendi kendisiyle övünür gibi arkasına yaslandı Fehim Cezmi. Şu otu, ağacı, kuşları falan. Evet, dünyanın gelip giden konuklarını, hepsini. Sözü şakaya getirip konuşmanın yönünü değiştirdiler. Ebe gümecinin, kuş ekmeğinin, kuzu kulağının, sorguçların, ısırgan otlarının ayrı ayrı özelliklerinden, güzelliklerinden söz edildi önce. Kara toprağın kara bağrından çıkıp, boy boy, biçim biçim, yeşilin türlü yeşiliyle yeryüzüne serpili veren bu binlerce canlı güzelliğin, gizlerle dolu bu gerçekliğin, ot denilip unutulması haksızlık, eşitsizlik sayıldı. Kadınların ilmik ilmik, onca göz nuru ile işledikleri oyalar, nakışlar, kilimler neydi ki katmer katmer toprağa saçılıveren bir ebe gümeci öbeğinin yanında? Kimseye de zararı yoktu bunların. Baytar Cezmi öyle mi diye sorduğunda çobanoğlu vallahi ben görmedim diyor. Birbirlerinin yüzüne bakıp ortaya koydukları gerçekliğin kendilerince de yadırganmasına gülüyorlardı. Gece koyulaşmış, ceviz ağacının kuytusunda oturanlar karanlığın örtüsüne sarılmışlardı. Oturdukları yerlerde ayrı ayrı birbirlerinden çok uzaklarda kendi düş dünyalarındaydılar. Genç Asteğmen'in o sıra algılayabildiği şey biraz da içtiği konyağın etkisiyle belki kocaman bir kargaşadan başka bir şey değildi. Olup bitenleri daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı kavramaya çalışınca bir ışık gölge oyunu, çal sivrisinden gelen top seslerini, cırcır böceklerinin tek düze ezgilerini, çadırların görüntülerini, araba durak yerinin önünde çoğalıp azalan at, araba, insan kümeciklerini, göğü, yıldızları, ceviz ağacını bile bir an sadece şimdi var, şimdi yok, kısacık bir an görüntüleyebiliyor, sonra her şey birden başka konumlara, başka biçimlere giriveriyordu. Kendi kendine daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı kavramaya çalışınca gerçek sandığımız şeyler anlamsız bir ışık gölge oyunu olmaktan, öyle algılanmaktan öteye gitmiyorsa kuşku duymayacağımız ne kalır? Diyecekti ki birden Cezmi ile Feyzi'nin otlara, böceklere, kuşlara dönük söyleşileriyle neyi kanıtlamak istediklerini kavrar gibi oldu. Bunlar, bu iki yalnız adam, kurdun, kuşun, otun, ağacın dinginliği, güzelliği üstüne söyleşirlerken, kendisinin 3 ayda korkunç bir karabasana dönüştürdüğü yaşamı, bilgilerinin, deneyimlerinin, en çok da acılarla bilenmiş sezgilerinin süzgecinden geçirilip yavaşlatmaya, olabildiğince yavaşlatmaya çalışıyorlardı, apaçık. Kim bilir, yaşamın anlamı bu yavaşlatılmış algılama biçiminde, inceliklerde, ayrıntılardaydı belki de. Temmuz ortalarında Pomaklardan Mahdumiye'ye doğru ağır aksak geriye çekildikleri bir gece Baytar Binbaşı yarı şaka Mektebi Tıbbiye bitti bitecek neden Anadolu'ya geldiğini sorarken aşktır, gönül kırıklığıdır, derslerden, kitaplardan yılgınlıktır Asım. Demediğin bir şeyler vardır işte. Okumak zamanı değil de demişsindir elbet, gençliktir. Söylenir diye takılmıştı. Başkası söyleseydi alınırdım binbaşım. Neden? Doğru gibi, ondan elbet. Aferin, aşk yoktu dedim mi? Ben ona inanmam. Aşk olmalı. Olmasa da insan kendine bir aşk uydurmalı. Uzaktan, yakından, hayalden bir şeyler uydurmalı. Aşksız olmaz bu dünya, çekilmez. Doğru gibi dedim ya, doğru değil. Aşk falan yoktu hiç. Olmayınca nasıl uydurulur aşk? Kupkuru, sabahları elden ele geçirilir, gazete okunur, Mektebi Tıbbiye'de vakit okursun başka, Alemdar okursun başka, Peyam-ı Sabah okursun bambaşka. Mütareke İstanbul'da eli silah tutar olmak ne demektir besbelli, onu pek bilmiyor Baytar Binbaşı. Onuru kırık, yüzü eğiktir kendini bilenin, aşk aramak bir yana, insan aynada kendisini görmek istemez. Asım dört arkadaşıyla birlikte Mayıs başlarında Adapazarı, Bolu, Gerede üstünden Ankara'ya geldiğinde şaşkındı. İstanbul başka, geçip geldiği köyler, kasabalar, yollar bambaşka. Issızlık, ilgisizlik, toz. Akşam millici, sabahına anzavurcu, isyancı olmuş yerlerden geçtiler. Ankara'ya vardıkları gün Çerkez Ethem'in Yunanlılardan yana geçtiğini öğrendiler. Dört arkadaş Taşhan'a vardıklarında alanın orta yerinde göğsünden aşağıya yazılı bir yafta ile 40 yaşlarında kirli sakallı, kirli yüzlü bir adamın daracağında sallandığını gördüler. Yaftada Şevket adındaki bu suçlunun Venizelos Nakrios, İzmir'in işgalinde dinini, milliyetini değiştirip Yunanlıların hizmetine girmiş olduğu İstiklal Mahkemesi'nde casusluk suçundan yargılanıp ölümle cezalandırıldığı yazılıydı. Gece karanlığında gölge gölge iki atlı geldi, geçti aşağıdaki yoldan. Adamlar Burkavak köyüne doğru kıyasıya sürüyorlardı atlarını. Toynak sesleri gölgeler geçip gittikten sonra duyuldu. Ceviz ağacının altındakiler sessizdi. Bir süre uzaklaşan atların arkasından baktılar. Bir tuhaflık var ama ne diye söylendi çobanoğlu. Afyonlu Ersakat ayağını sürüdü. Ağır aksak gaz ocağına tencereleri, boş tabakları toplamaya başladı. İyi, hadi bakalım dedi binbaşı. Kalktılar. Güneybatıya doğru Çal Sivrisi'nden ötesi karanlıktı. Gökyüzü kül rengi yağmur bulutlarıyla örtülüydü. Fehim Cezmi'nin çadırı bayırın dere yatağına bakan yamacında böğürtlen çitleriyle çevrili bahçe kalıntısının görünen en dik yerindeydi. Araba durak yerinden bakıldığında sadece bir bölümü, arkası boşlukta kalan sivri ucu görünüyordu çadırın. El ayak çekilmiş araba tekerleklerinin, at kişnemelerinin birbirine karışan insan seslerinin yerini alışılmadık bir sessizlik kaplamıştı. Baytar Binbaşı çadırın önünde düpedüz ağaçtan çatma bir masanın başındaydı. Otları, ağaçları, böcekleriyle, yeryüzü, ayı yıldızları bulutlarıyla ucu ucağı belirsiz bir gökyüzü. Arada tam da ortalık yerinde bu ulu karmaşanın eli ayağı gövdesi, gören gözü, gördüklerinden daha büyük düşleriyle Fehim Cezmi, kendisi. Asker kışlasından çıktı mı destek birliklerinin işi çoğalır. Taburların, tümenlerin suyu, aşı, ekmeği, cephanesi yetmedi. Işığı, yakacağı, yemi destek birliklerinden, destek birliklerinin başındakilerden sorulur. Su serinliktir, erinçtir, güzel günlerin düşlerini getirir insana. Suları taşınacaktır cephede olanların, İçecek, dökünecek, sakınacaklardır sularını. Adam başına şu, hayvan başına şu kadar su. Sakalar ayrı ayrı yollardan, ayrı ayrı tepelerin, bayırların kıyılarından, kuytularından her gün şu kadar su taşıyacaktır bölüklere, taburlara. Suyu yakınında buldu mu sevinir asker. Tepelerin ta ucunda, siperlerde, karakollarda, gözetleme yerlerinde durup, dikilenlere, çarpışmalardan çıkıp sağ kalanlara aş gerekir, ekmek gerekir. Ot, yem, ilaç, gaz, mum, sargı, kurşun, bomba, şarapnel gerekir. Bugün taşınır biter bunlar, yarın yeniden gerekir. Dolu götürür, boş getirir atlar, katırlar, arabalar, kovanlar, karavanalar, yaralılar, sayrılılar, şehitler getirilir geriye. Eski şehir boşaltıldı. Önünde, arkasında, kimi de aralarında çekilen birliklerin ağırlıklarını taşırdı. Sakarya'nın gerilerine getirdi Baytar Binbaşı. Baytar Binbaşı Fehim Cezmi, İştip Manastır Askeri İdadisi, Baytar Mektebi, Selanik, Sürgün, Hürriyetin İlanı, sonra aralıklarla 12 yıl süren savaş. Makedonya'da İştip'le Üsküp arasında İştip'e yakın bir çiftlikte doğdu Fehim Cezmi. Şardağlı komiteciler Üsküp yolu üstünde amcası ile babasını pusuya düşürüp öldürdüklerinde Cezmi iki ablası Fehime 4 yaşındaydı. Hüseyin Zeynel Bey, torunları Cevdet ile Celal okuma çağına geldiğinde Manastır'da Azizliye Meydanı'na açılan sokaklardan birinde bahçeli iki katlı bir ev satın aldı. Büyük geliniyle çocuklarını bu eve yerleştirdi. Okul çağına geldiklerinde Cezmi de bu eve yengesinin yanına gönderildi. 8 yıl geçti. Yazın çiftlikte anası ile kardeşi Fehime'nin yanında, kışın Manastır'daydı Cezmi. 8 yıl sonra rüştiyeyi bitirdiğinde askeri idadiye girdi. Yatılı öğrenci oldu. İdadi'deki 3 yıllık öğrenimin sonunda en yüksek not ortalamasına göre sıralanan ilk 8 öğrenciden 7.siydi Fehim Cezmi. Bu 8 öğrenciye dilerlerse tıbbiyeyi ya da Baytar Mektebi'ni seçme hakkı tanındı. İdadi'nin komutan yardımcısı Binbaşı Pirlepeli Asaf Bey'in biraz da dedesi Zeynel Bey'e yakınlığından gelen bir içtenlikle baytarlık dediğin dilsize umarlıktır Fehim Efendi. Almadan vermektir derler. İyi düşün diye tıbbiyeyi değilse harbiyeyi yeğlemesi yollu uyarıları üstünde hiç durmadı Cezmi. Günü geldiğinde istek kağıdına Baytar Mektebi yazdı. Asaf Bey'e görünmeden sıyrıldı çıktı kapıdan. İdadi mezunu öğrenciler yağışlı bir güz sabahı İstanbul trenine bindirildiler. Yolcu bekleyen faytonların, yük taşıyıcılarının uzaklaşıp giden insan karartılarının üstüne üstüne yağmaktaydı yağmur. Bavullar, sepetler, torbalar ıslak ıslaktı. Türk, Yunan, Arnavut, kadın, erkek, çocuk vagondan vagona koşuşan, vagonların pencereleri önünde göz göze durup bekleşen, türlü kılıkta, türlü topluluklardan insanlarla doluydu tren istasyonu. A güzelim gökyüzü, öyle bulut bulut örtülür mü insan yüreği? Zeynel Bey, vagonun penceresinin önündeydi. Arkasında gözyaşlarını göstermemeye çalışan annesi ile yengesi Cezmi'nin, Celal, Cevdet, kardeşi Fehime, amca kızları Bahar'la Nazlı. A güzelim gökyüzü, gökyüzü. Baytar Mektebi'ndeki öğrenim yılının ilk yarısında Zeynel Bey, Bahar'ın Üsküp'te görevli bir üsteğmenle nişanlandığını yazdı Cezmi'ye. Ağabeyi sayılırsın diyordu dede mektubunda. Sorduk soruşturduk, iyi bir ailedenmiş bu Nabi Efendi. Kumandan beyler de Nabi Efendi'nin anası babasıyla birlikte geldiler Bahar'ı istemeye. Verdik gitti Bahar'ımızı diyordu. Verdik gitti Bahar'ımızı. Bahar öyle istemiş demek ki. Sevgilere çok güvenme demeye getiriyordu sözü dede. Merdiven altlarında, kapı aralıklarında göz göze gelmelerin, gizlice öpüşmelerin ilk aşkıydı Bahar. Hep öyle kaldı. O yıl yaz tatiline gitmedi Cezmi. Torununun gönlünü almak istermiş gibi Hüseyin Zeynel Bey bir Ağustos günü çıka geldi İstanbul'a. Sordu soruşturdu Üsküdar'da. Bağlar başında iki katlı ahşap bir ev satın aldı. Anahtarlarından birini cebine koydu Cezmi'nin. Gezgin adam olacaksın. Döner dolaşır kapısını açar girersin dedi. Döndü gitti. Baytar Mektebi'nin ikinci yılında Pirlepeli Asaf Binbaşı'nın "Dilsize umarlıktır, almadan vermektir" dediği baytarlık, yaklaştıkça büyüyen, adım attıkça derinleşen bir başka dünyanın görkemini getirdi Cezmi'ye. Mektebin kendisinden çokça söz edilen birkaç müderrisinden biriydi Ali Mümtaz Bey. Uzun boylu, dik bakışlı, girdiği yeri kendisiyle dolduruveren, dediği dinlenir bir adamdı. "Ha, Mümtaz Hoca mı? Doğru oturacaksın, doğru konuşacaksın. Gözünü ayırmayacaksın üstünden. Bir dediğini iki etmeyeceksin. Zoolog ya da kendi deyimiyle zuluok. Öğrenciler sınıfa gelmeden adını öğrendikleri bu hocanın ilk dersine abartılmış bir korkuyla girerlerdi. Latince, Fransızca, Macarca bildiği söylenirdi Ali Mümtaz Bey'in. İstanbul'a yerleşmiş Türk-Arnavut karışımı bir ailedendi. Tatlı bir Rumeli ağzıyla konuşurdu. Ağaç dikilip durduğu yerde doyuruverir kendini. Sen doyuramazsın efendi diye anlatırdı. Efendi ya da efendi oğlum dediği sınıftaki öğrencilerin hepsiydi. Doymak nedir efendi? Parmağının ucunu göbeğine dokundurdu Ali Mümtaz Bey. Doymak dediğin ottan böceğe, böcekten kuşa, kuştan insana, mahlukatın birbirini yemesidir. Ağız tadıdır, a efendi. Ha, işin bir ucunda avlamak, öbür ucunda avlanmak vardır. Etçiler, otçular, hem etçil hem otçul olanlar, kötülük olsun diye değil, bunlar birbirlerini yerler de doyarlar. Sözün burasında diklenir, dosdoğru. Efendi, öğrencilerinin gözlerinin içine bakardı Ali Mümtaz Bey. Görmezden gelinir ya, gerçeği budur yaşamın. Akıl, canlının canlıyı yediği bu büyük çevrimden, daire-i muazzamadan çıkabilir mi? Yoksa akıl, canlının canlıyı yediği bu dünyada lokmayı büyütmek için mi? Baytarlığa soyunmak iyi, baytar olmak da iyi efendi. Ama kolay değildir bilin. Akıl denilen yükün nasıl taşınacağını bilmek kolay değildir. Görülmemiş bir şey işte. At atın, öküz öküzün yarasını sarmaz. Saramaz da. İnsan sarar. Akıl denilen yükün nasıl taşınacağını öğrenin. Baytarlık ondan sonra. Çok sonra.